TR724 YouTube sayfasında Yavuz Altun'un Düşmanlık Hukuku başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Yakın zamanda Türkiye siyasetinde bana kalırsa en anlamlı jest, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le hapisteki Kürt siyasetçi Selahattin Demirtaş arasında yaşandı. Demirtaş, dışarıda olsaydım bir sabah Başak'la birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim sözleriyle bir pas attı. Akşener şöyle karşılık verdi. Şimdi ben Güneydoğu'yu iyi bilirim. Güneydoğu'nun bir özelliği şudur. Kanlın olsa, kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır. O evin annesi, en yaşlısı korur, kollar. Son kapıdan dışarı çıktıktan sonra kan davası devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği vardır. Malum İYİ Parti, Türk milliyetçisi bir siyaseti temsil ediyor. Aktörlerinin zihinlerindeki en belirgin meselelerden biri PKK ve etrafında gelişen Kürt hakları hareketine karşı takınacakları tavır. Ancak MHP'den de ayrı yerde durduklarını ifade ediyorlar. Bu ayrı yerde sık sık parlamenter sistem vurgusu yapılıyor. Bununla bir anlamda uzlaşma siyaseti güdeceklerinin mesajını veriyorlar. Nitekim yol ayrımının 2015'te siyasetin Cumhurbaşkanı Erdoğan için tıkandığı bir noktadan başlaması manidar. Erdoğan 7 Haziran 2015 seçimlerinde altından kayan halıyı fark etmiş, MHP'yi yanına çekmişti. 1970'lerin meşhur milliyetçi cephe hükümetlerine benzeyen bu yeni ittifak, Türkiye'yi çok partili sistemden iki ittifaklı bir modele neredeyse mecbur bırakan başkanlık sistemine götürdü. O günden beridir Bahçeli ve Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı Türkiye'nin doğal hükümeti, natural government, kılmaya uğraş veriyor. Yani bir başka deyişle müesses nizam. Pratikte sistem bu şekilde işliyor gerçekten de. Fakat teoride halen meşruiyetini tesis edebilmiş görünmüyor. Öte yandan bu koalisyon için Demirtaş'ın özel bir anlamı var. %10 seçim barajı sebebiyle Kürt partiler uzun süre bağımsız milletvekilleriyle meclise girip içeride grup kurma stratejisi benimsemişti. Demirtaş, 7 Haziran 2015 seçimlerinde bu stratejiyi bir adım ileriye taşıdı. Böylece hem 2007'den bu yana kilitlenmiş siyasi aritmetiği değiştirmiş oldu, hem de Türkiye muhalefetinde kendiliğinden bir ittifak yarattı. Her ne kadar Konda'nın raporuna göre Demirtaş liderliğindeki HDP'nin barajı geçebilmesinde asıl etkenler AKP'den kopan ve daha önceki seçimlerde oy vermemiş ya da ilk kez o seçimde oy vermiş kitlelerden alınan oylar olarak görülse de, retorik düzeyde HDP'ye emanet oy verilmesi ve her halükarda meclise sokulmasının gerekliliğinin kamuoyunda benimsenmesi, HDP'yi doğal olarak muhalefet blokunun ayrılmaz bir parçasına dönüştürdü. Bu hamleye karşılık milliyetçi cephe, Güneydoğu'da gerilimi arttırma, Demirtaş'ı sanki silahlı kanadın lideri gibi lanse etme ve HDP'li siyasetçilerin meşruiyetini sürekli tartışmaya açma yolunu seçti. HDP'yi kapatmadan onun altını oyma stratejisinin bir ayağı muhalefet blokunu HDP'den soğutmak için sürekli terör çıpasını kullanmaksa, diğer ayağı Güneydoğu'daki belediyelere kayyım atayarak partinin yerel networklerle ilişkisini kesmek. Böylece partiye verilecek desteği masraflı hale getirmek. Nitekim bu planın ikinci ayağı işliyor gibi görünüyor. HDP'nin 2014 yerel seçimlerinde aldığı belediye sayısıyla 2019'da aldığı belediye sayısı arasındaki fark iktidarın iştahını arttırdı. 31 Mart seçimleri sona erer ermez kayyım atamalarına başlandı. Bugün gelinen noktada HDP'nin elinde sadece 6 belediye kaldı. Yine de iktidar HDP'yi muhalefet blokundan koparabilmiş değil. Bu kez ciddi ciddi HDP'yi kapatmayı, muhtemelen önemli sayıda siyasetçiye de siyaset yasağı getirmeyi planlıyor. Cumhur İttifakı gücü paylaştığı için fikir ayrılıklarını sineye çekebilecek manevra alanına sahip. MHP ufak tefek hamlelerle alanını genişletiyor, bugün olmazsa yarın istediklerini alabiliyor. Ayrıca destekçilerini bürokrasiye kanalize edebiliyor. Millet İttifakı ise bir hayalin peşinde koştuğundan çabucak hayal kırıklığına dönme ve safların ayrışması tehlikesini ensesinde hissediyor. Ancak Meral Akşener'in kan davalısı da olsa kapıyı çalan içeri alınır sözünü alınganlık göstermeden kabullenen Demirtaş'ın tavrı bu tabloda ümit verici ve bununla birlikte kanaatimce muhaliflere de bir yol gösteriyor. Peki nedir o yol? Daha evvel muhalefetteki aktörlerin aralarındaki husumeti, tabiri caizse savaş baltalarını gömmelerinin zorluğundan bahsetmiştim. Öyle birkaç kez bir araya gelmekle, oturup konuşmakla çözülemeyecek kadar derin meseleler var. Ancak bu aktörler her şeye rağmen bir araya gelip bir düşmanlık hukuku üretebilir. Farklılıkları, anlaşmazlıkları, hatta karşılıklı garezi yok saymak yerine bunları kucaklayarak bunlara rağmen nasıl konuşulacağını, nasıl ortak bir zemin bulunabileceğini topluma gösterebilirler. Bunun yanında neden ittifak halinde olduklarını, bu ittifakın sınırlarını, anlaşmazlıklarını kamuya açabilir, böylece birbirine paralel topluluklar halinde yaşayan Türkiye halklarının önüne bir vizyon sermiş olurlar. Bu neden önemli? Öncelikle muhalefetin dağınık görüntüsünün giderilmesi gerekiyor. Şu an güçlü bir iktidara karşı metanetli bir direniş setti gibi değil, seçime kadar zoraki yan yana gelmiş beş benzemez gibi davranıyorlar. Bu da toplumda sıklıkla acaba gerçekten de muhalefetin bir stratejisi var mı sorusunun sorulmasına sebep oluyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündem belirleme paletinin zenginliği, siyasetin temposunun belirleme imkanlarına sahip olması, muhalefetteki dağınıklığı daha da görünür kılıyor. Mesela Metropol Anket Şirketi'ne göre Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı 4.4 puan artış kaydetti. Ekonominin daha iyiye gitmediği, pandemiyle birlikte belirsizliklerin arttığı bir dönemde bunu neye yormak gerekir? Muhalefet dış politikayı ciddiye almamaya, milli mesele söylemiyle seçmene "ben bu işte yokum" demeye devam etsin. Ankette bu artışın Doğu Akdeniz politikası sebebiyle olduğu notu düşülmüş. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bir sonraki ay yine iktidarın hanesine artı yazacağını da beklemek gerekir. Gündemi ekonomiden azıcık başka yöne çevirdiğinizde muhalefet tel tel dağılıyor. Ne diyeceğini bilemez hale geliyor. Bunun en büyük sebebi hem birbirleriyle hem de toplumla iletişim halinde olmamaları. Dış politika konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin birbirinden farklı düşündüğü aşikar. Ancak bu farklılığı bir kamusal tartışmaya tahvil edebilmeniz gerekir. Devletin itibarına gölge düşürmeyelim dediğiniz noktada o devlet sandığınız şey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısına dev Erdoğan posterini koyarak sizi daha da köşeye sıkıştırır. Bilakis halkın temsilcisi olduğunu unutmayarak muhalif partiler aralarında bu meseleleri tartışıp ortak tepki koymakla mükellefler. İktidarı besleyen en önemli dinamiklerden biri bu tarz mütecaviz hamleler. Bunlara karşı itidalli olmak yolunu seçmiş olabilirsiniz ama yok saymak güçsüzlük göstergesine dönüşür. Osmanlı'nın yıkılışıyla iktidarın halka transferi imkanı doğmuş, erken dönem cumhuriyet uygulamaları ve ardından gelen darbe dönemleri bu imkanı yok etmişti. Şimdi yeniden böyle bir imkan doğmuşken bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bürokratik dayanaklarını kaybettiği düşünülen Kemalizmin artık sivil bir düşünce olarak yeniden dirileceği analizini yapanların beklentisi buydu. Ancak gelinen noktada muhalefetin halen sırtını gerçekten de topluma yaslayacak bir siyaseti geliştiremediğini görmek gerekiyor. Toplumu Erdoğan karşıtlığında birleştirmek kolay. Ekonomik darboğazın etkisiyle Cumhur İttifakı'nın oy kaybedeceğini beklemek de öyle. Gel gelelim, ekonomi varyantının hemen yanına başka şeyler eklendiğinde seçmen davranışının değişebildiği de tarihteki örnekleriyle sabit. Demirtaş'ı farklı kılan, böylesi sistemsel kilitlenme noktalarında yeni bir yol işaret edebilmesi yahut doğrudan inisiyatif alarak taze bir politik hamle üretebilmesiydi. Cezaevinde olduğu halde CHP ve İYİ Parti'de dillendirilen güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmasına katkı yapması bunun örneklerindendi. Yine Akşener'le riskli bir diyalog kanalı açmasının amacı da bu. Türkiye gibi paralel topluluklardan oluşan bir halkın kısa vadede kardeşlik eğilimi göstermesi imkansız. Bunun yerine işte düşmanlık hukuku konulmalı. Muhalefet farklılıklarını yan yana gelip dillendirmeli. Cumhur İttifakı'nın herkesi aynılaştıran siyasetine toplumdaki çok parçalılığı öne çıkaran ve bununla övünen bir siyaset konulabilir. Ama bu da konuşarak olacak. Sembolik, sloganvari, gazete manşetlerine malzeme verecek konuşmalar yerine samimi, gerekirse sosyal medya kanallarından insanlara tek tek ulaşarak, WhatsApp gruplarına sızarak, Instagram'da, TikTok'ta toplumun karşısına çıkarak biz farklıyız ve bir arada yaşayabiliriz diyerek iletişim kurulmalı. Muhalefet gerçek bir umut olmak istiyorsa kravatı çıkarıp kolları sıvamalı. Ankara ağzıyla değil, sokak ağzıyla konuşmalı. Zoraki müttefik olarak değil, bilinçli biçimde birbirinden ayrışan aktörler olarak bir araya gelmeli. Risk almalı. Konforlu ve güvenli yollar tıkandı, diyor Yavuz Altun, Düşmanlık Hukuku başlıklı yazısında.